Ayrım 22.
Eskiden sınıf mücadelesi esas alınırdı ve bu çelişkinin çözümünün öteki sorunların çözümünü de otomatik olarak beraberinde getireceğine inanılırdı diyorsun. Otomatik olarak. Ben kendi üzerimize alınmadım bu sözlerini. Ama sen yine kestirmeden modaya uyuyorsun. Eski solcuları lanetlemek şimdi prim yapıyor, otomatik olarak. Malum çevreler ayrım yapmaksızın otomatik olarak bütün solcuları indirgemeci mantık ile mağlul olmakla suçlardı. Oysa Marksizme inandığın dönemlerden aklında kaldıysa sen de bilirsin ki indirgemeci mantık ile soyutlama yöntemini karşı karşıya getirmek olsa olsa cehalet ürünü olabilir. Marksist yöntem üzerine başlıklı broşürümüzde bile yıllar öncesinde yazılmıştı bunlar, hatırladın mı? Ama sınıf mücadelesine dair görüşlerin üzerinde fikir jimnastiği yapmak için bile olsa durmak lazım. Sınıf çatışması diğer çatışmaları kendi içinde yansıtan bir temsilci değil. Her biri otonom ve kendi dinamikleri olan ırk, sınıf, cins, insan, doğa çelişkilerinin birbiriyle çok daha karmaşık ilişkileri söz konusu. Sorun bir tek sınıf mücadelesinin ekseninden tüm diğer sorunların çözülebileceği yollu sınıf çatışmasını çorap söküğünün başı sayan teorinin yanlışlığında yatmıyor. Bu çelişkinin herhangi birinin muhatabı diğer sorunlarda farklı tutum alabilmektedir. Örneğin işçi sınıfı ırkçı olabiliyor, çevre hareketi özel olarak kapitalizme karşı olmayabiliyor ve benzeri. Teoride tüm bu çelişkileri birbiri ile barıştırmak ise gerçek durumu fazlaca yansıtmadığı için fikir jimnastiğinden öteye bir anlam taşımıyor diyorsun. Evet, fikir jimnastiğinden öte bir anlam taşıyıp taşımadığını bilemem ama bu konuda yazdıklarını okuyunca birkaç yıl önce kendi yazdıklarımı hatırladım. İktidar ve Muhalefet, Demokrat Sayı 2 yazısında aslında bunları sorgulamıştım. Sınıf mücadelesinden yana olmak neden indirgemeci mantık olsun? Somut bir toplumsal formasyondaki mevcut düzeni irdelerken, bu soyutlama düzeyinde iktidar-muhalefet ikiliklerinin ekseninde sınıf mücadelesinin yattığını söyleyemez misin? Politik iktidarlar sınıf ekseninde kurulmazlar mı? Diğer bütün egemenlik ilişkilerinin içinde döneneceği kurumsal çerçeveyi belirleyen ilişkiler burada şekillenmez mi? Dolayısıyla toplumsal muhalefet iktidardakine karşıt hangi sınıfın ekseninde gelişiyorsa son çözümlemede onun damgasını taşımaz mı? Üstelik bunu tespit edebilmen için Marksist olman da gerekmiyor. Örneğin TCK'yı Marksistlerin kaleme almadığını biliyorsun. İndirgemeci bir mantıkla mı yoksa dikkate şayan bir soyutlama düzeyinden mi yazılmış bilemem ama iktidardaki sınıfın bakış açısıyla yazıldığı öylesine belirgin ki. Şimdi iptal ettikleri için övündükleri şu meşhur 141. ve 142. maddeleri tersinden oku. İktidarda kimin olduğunu öğrenirsin. İktidar her muhalifin yalnızca kendi muktedirini algılayabildiği dar bakış açılarının ötesinde gerçek bütünsel varlığında görülebilmeli. İşte bu sağlandığı zaman iktidarın mevcut düzenin karşısında toplumsal muhalefet saf tutabilir. Gündelik hayatta farklı iktidar odaklarının sınıf, cinsiyet, milliyet ve farklı iktidar düzeylerinin ekonomik, politik, ideolojik ve benzeri birleşik gücü, toplumdaki egemen iktidarın birleşik gücünü meydana getirdiği için bunlara karşıt farklı muhalefet alanlarının ve düzeylerinin birleşik gücü de toplumsal muhalefetin birleşik gücünü yaratamaz mı? Karmaşık güçlerin, ilişkilerin aslında bize sunduğu basit denklem ya da soyutlama düzeyi bu değil mi? Düzenin iktidarı Marx'ın sınıf mücadelesi ekseninde tanımladığı toplumsal muhalefetten başka hangi güçle alt edilebilir? Son bir söz daha. Sen yazının son sözleri arasında sosyalizm politikanın ütopyasıdır demişsin. Buna da itirazım var. Sosyalizm politikanın inkarıdır. Sosyalizm politikanın yani yönetenler ve yönetilenler biçimindeki iktidar ilişkilerinin ortadan kaldırılmasının ütopyasıdır. 4. Bölüm. Tecrübe argümanı, yaşı ilerlemiş olanların arkadan gelen gençlere karşı kullandıkları bir korku silahıdır. Arkadan gelenleri elimine etmek için sık sık kullanılır bu argüman. Oysa bazen tecrübesizlik sorunların çözümünde insana entelektüel bir tazelik veriyor. İlkbahar mevsimi kuralları. Yoksa kendi kendine söylenip duruyor musun? Düne özlem, yarına tutku. Bugüne, bazen bugüne lanet diyesin geliyor mu? Demiyorsun. Bugünü dün ve yarın arasında çekili çizgide fonksiyonel bir yere oturtabildiğin ölçüde demen için gerekçe yok. Biraz fazla mı iyimsersin? Kötümserlikten hoşlanmazsın. İyimser, kötümser olmak değil de gerçekçi olmak gerekirmiş. Peki ama gerçekçilik nedir ki? Nasıl gerçekçi olunabilir ki? Gerçekçi olmak sana göre de kimi zaman iyimser, kimi zaman kötümser olmayı gerektirebilir mi? Koşulların nispeten lehinde olduğu bir ortamda bir parça kötümser olmayı göze alabileceksin ki beklenmedik gelişmeler karşısında uyanık kalabilesin. Şimdi kötümser olmak neye yarar, kime yarar? Şimdi ne kadar iyimser olabilirsen o kadar gerçekçi olacağının farkındasın. Onun için bugüne lanet demeye dilim varmaz, varmamalı. Bugünü kurtaramadık, bari yarını kurtaralım diyebilirsin. Yarını kurtarabilmen için bugün var olman gerek. Dün bugün çatışması mutlaka yarında sentezleşecekse buna güçlü iradelerle varılacak. Düne özlem duyarken düne dönülmeyeceğini biliyorsun elbet. Bu mistik bir özlem değil. Düne özlem, yarına tutku, adım adım kurma çabasının hazzını tattığın, o güzelim günlerin benzerlerine yeniden ulaşabilme özleminden başka ne ki? Bunu ben biliyorum. Sen de şunu biliyor musun? Tahammül gücünü koruyabilmen için mutlaka bir parça umursamazlık saklamalısın kendine. Tutunacaklarının tükenmemesinin kendine bağlı olduğunu unutmamalısın. Aziz Nesin'in Zübük romanını okumuşsundur. Girişinde şu öykü yer alır. Köylü kağnısıyla ağır bir yük taşımaktadır. Ne ki kağnının mazısının, dingilinin bir yanı çok incelmiştir ve ha kırıldı ha kırılacak durumdadır. Köylü kağnıyı sürdükçe sürekli incelen tarafı kollamakta ve sürekli aman ince yanı, gözünü seveyim ince yanı diye söylenmektedir. Endişe içinde yola devam ederken çat diye bir sesle irkilir. Kağnının dingili kırılmıştır ama ince yanından değil de hiç beklemediği kalın, yani sağlam yanından. Köylü şaşırır, elini beline koyar ve doğrulur. Ne der hatırlıyor musun? Efferümlen ince yanı, işte böyle. Sen de ilkbahara efferümlen ince yanı diye girebilmelisin. Haydi bakalım. Ağıt yok kuralı. Karşındaki duvarda takvim mi asılı? Tabii ben nereden bileceğim? Takvimin her sayfasında cümle günleriyle bir ay, tatilleri kırmızı rakamlarıyla günler ve her sayfasında ayrı bir resim. Bu sabah yeni bir sayfayı çevirdin, Mayıs ayının sayfasını. Çiçeklerle bakıştın, cam göbeği mavisiyle, yeşile çalan sarısıyla çiçekler. Hepsinin isimlerini bilmiyorsun ama cam göbeği mavisini, yeşile çalan sarısını çok iyi tanıyorsun. Yahu sen ne çok şey biliyorsun. Çiçeklere su verince toprak kokusunu da alıyor musun? Ama yine de çok fazla çiçek ismi bilmediğin için hayıflanabilirsin. Bildiklerin ne ki? Gül, menekşe, karanfil, sümbül. Varsın olsun. İsimlerini bilmesen bile çiçekleri sevebilirsin. Başka birçok şeyi olduğu gibi. Bu sabah nane şekeri emmişçesine ferahlık mı var içinde? Hatta nedenini bilmeden of çekerken koyuverdiğin soluğunla bak aniden ıslık bile tutturmuşsun. Kasvetle mutluluk saniyenin onda birinde bir diğerine dönüşebiliyor. Şöyle derinden of çekmek için aldığın nefesi, bu nefesteki enerjiyi koy verirken onunla pekala bir türküyü paylaşabiliyorsun. Islığının dilinde ister bir marşın, ister bir türkünün ezgileri dolaşsın, önemli değil. Ama bu sabah bu ıslık ağıt söylememeli. Ağıtlar neşeli, mutlu ve aydınlık günlere saklanmalı. Haberini aldım. Bir kez daha derin bir soluk çektim. Nefesi yine bir süre içimde tuttum. Aniden bırakmayı kendime yediremedim. Yavaş yavaş boğazımdaki düğümü çöze çöze geri verdim. Sonra acele sigaramı yaktım. Bu haber kötü etti beni, kötü. Nereden geldi ve nasıl geldi ve hoş geldi ve sefa geldi dediğinin haberini aldım. Hayretsiz bir çığlık boğazımda düğüm düğüm. Her hecesinde acımı, hıncım ile bölüştüğüm haberini aldım. Varsın yetim akşamların dumanı genzimi yaksın. Ne fayda? Gök fidanım, meyveli dalım. Dost selamına merhaba diyemeden kala kaldım. ve bana ıssız ırmak boylarında çektiğim o yalnızlığı getiren, türkü olmuş bir yaşamı bitiren haberini aldım. Bilirim ziyanım kendimedir. Hesapsız bilenirsem eğer, kendimedir tüm ilenmeler. Suskunum ki ağıttan beter, ağıt mağıt yakmayacağım, ağıtlarımı ağıtsız günlerime saklayacağım. Bahar gelmiş ya, havalar bir tuhaflaştı bugünlerde. Sanırım şimdi dışarıda yağmur yağıyor. Gök gürültüsünü sen de duyuyor musun? Üstelik hava durumunu okurken spiker de yağacak dedi. Yağmur yağıyor yağmur. Bahar, bahar, bahar gelmiş. Sırılsıklam bir bahar kadar duruysan ve mutluysan, çırılçıplak bir sevinç gibi kırlangıç kuyruğundaki telaş bil ki yüreğindedir. Yüreğin, yüreceğin, külfetine bunca yıllık arkadaş, yüreğin, yüreceğin, yorulmaz bir demdedir. Bir dem ki sıfatında hüzün yazılıdır. Yazısı nakıştır. O halde sızısı kimdedir? Sızısı kimdedir ve nerededir? Bahar geldi diyemeyince, bahar gelmiş diyebilince. Bahar gelmiş cihane, baş ağrısı bahane. Baş ağrısı divane, bahar gelmiş, bana ne? Olmaz, bana ne olmaz. Peki olmasın, çünkü daha çok işin var bu dünyada. Geberin diyor kör şeytan, işiniz ne bu dünyada? Yağma yok, kör şeytan, yaşamak tatlı. Çağrışım kuralı. Üstelik yaşamanın tadına bakmak bir başka tatlı. Ya ceviz içinin kekremsi tadı? Taze ceviz içi yediğinde senin de belleğinde bir mahzun çağrışım yanıp söner mi hiç? Eskimiş bir sevinci diriltebilir misin? Çağrışımlarla geçmişin kıyısından, kenarından bir şeyler hatırlayıp, sonra hatırladıklarını zincirleme birbirine ekleyebilir misin? Her halkasına yeni bir halka daha, her anıya yeni bir anı daha eklemek, kendini anılara zincirlemek, anıların tutsağı olmak, dalıp gitmek. Ama nereye kadar? Ama ne için? Ama olsun, varsın olsun. Hadi gitsene, dalıp gitsene, söyle, söylesene. Yağmuru söyle, herhangi bir yağmuru değil. Rüzgarı söyle, herhangi bir rüzgarı değil. Şehrin bir semtindeki bir sokaktaki yağmuru ve rüzgarı. Sokağın orta yerinde gerilmiş telde sallanan şapkalı lambayı, lambayla birlikte sallanan ışıkları, ışıklarla birlikte sallanan Arnavut taşlarını seyreyle pencereden. Salçalı şehriye çorbası pişirdim. Koyu oldu. Masada yemeyelim. Başka yemek istemez. Karnım aç değil. Ama nasıl içtim hepsini? Afiyet olsun. Senin sevgilin var mı? Namlu karıncalanmış. Sen yazıyorsun, ben yapıyorum. Haydi oradan. Sesin berbat. Üstelik nutuk çeker gibi Hicazkar okuyorsun. Gazeteleri okudun mu? Hep aynı şeyler. Çay demlendi mi? Bir bardak daha içeceğim. Hayır, uykum kaçmaz. Çay içtikçe uykum gelir benim. Çok sigara içiyorsun. Benimle yarışmasana. Okuduğun kitabın özetini çıkardın mı? Sokağa bir araba geldi. Kim acaba? Sen dur, ben bakarım. Başka bir çağrışımın halkasını da çekiver ve geride bıraktığın sevinç çığlıkların peş peşe gelsin. Belki birazdan nefis bir uyku çekeceksin. Gazetelere bir kez daha göz atabilirsin. Günün son sigarasını dumanlarsın. Kurumuş bir tek var. İyice gevremiş. Hafif öksürse bile, hafif meşrep bir sigara işte. Uykudan önce iyi gelir. Yatınca hemen uykuya geçmen hiç iyi değil. Biraz düşünmeli, biraz düş kurmalısın. Uyurken görmek istediğin düşleri programlamalısın. Düş görmek, senin için de sinemaya gitmek gibi bir şey mi? Yatmadan önce İngilizce okuduysan, düşlerin renkli orijinal oluyor mu? Düş kurmak, senin için de görülecek düşün senaryosunu yazmak gibi bir şey mi? Düş kurmak kuralı. Düş kurmak bile zor artık. Ve anıları yaşatmak neden kolay değil? Ne bileyim. Acaba ismini unuttuğum bir sokakta, ismini unuttuğum bir apartmanda 1/16 nolu dairede hala yaşamakta mı anıların? Nereden bileyim? Belki birileri yine balkonda oturmakta, 5 dakikada dünyayı fethetmektedir. Şerefsizim, doğru söylüyorum. Gülmektedir. Ne oldu bana da söyleyin. Niye gülüyorsunuz? Çay içmekte ve dondurma yemektedir. Çay ve dondurma birlikte. Hay Allah. Desene, nerede ah o eski nostaljiler? Tuhaf şeyler oluyor sende. Hiç unutamayacağını sandığın olaylar belirsizleşiyor. Bir zamanların tanıdık yüzleri silikleşiyor. ismin gibi bildiğin isimleri unutuyorsun. Mutlaka doğal bir tuhaflık seninkisi. Yıllar geçtikçe başka türlüsü olmuyor. Hatırlayamadıkların geçmişinde boşluklar yaratıyor. Boşluklar büyüyor, boşluklar büyüdükçe boşuna mı geçmiş bunca yıllar diye soruyor musun? Yanlış bir soru bu. Üstelik unutmamak istediğin belli yaşam kesitlerini hatırlaman için kendini zorlaman da çözüm olmuyor. Zorladıkça daha bulanıklaşıyor, karışıyor, yitip gidiyor yaşamış olman gerekenler, hiç yaşanmamışçasına. Halbuki insan kendi yaşamının en yakın tanığıymış derler. Sen hatırlamıyorum hakim bey mi diyorsun? Yalnızca beklenmedik bir çağrışım, umulmadık bir sevincini canlandırabilir kimi zaman gözlerinin önünde. Çok güzel, geçmişi artık unutulmayan anılarla değil, çağrışımların dirilttiği unutulmuş sandığın anılarla mı yaşıyorsun? Ya geleceği? Geleceği yaşamak için dahi düş kurmasını iyi bilmelisin. Ama bunda da yine aynı dert var. Geçmişteki boşluklar büyüdükçe gelecekteki boşluklar da büyüyor mu? Bir de belirsizlikte düş kurmak, suyun üzerine yazı yazmak. Belirsizlik. Yaşadığın günlerin, yılların en özet kavramı. Son çözümlemede teorik olarak, ideolojik olarak ve dahi bilimsel olarak belirgin olanın gündelik yaşamda o denli belirsiz olması gerçeği. Belini büken, umutsuzluk, umarsızlık döngüsünde seni sokakta yürürken bile kuşatan bir gerçek. Belirsizlik. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Belirsizlik. Ama her şey bir yana, ben gerçekten de bu filmin sonunu, belki de bu belirsizlik nedeniyle çok çok merak ediyorum. Yoksa kurula kurula kurudu mu düşler? Düşler kurumasın. Kurak düşlerde umut yeşermez. Bunu biliyorsun. Düşüncelerini diri tutmak için fikir jimnastiği ne denli yararlıysa, umutları yeşil tutmak, soldurmamak için umut jimnastiğinin de o denli yararlı olduğunu da. Bu bir spor değil. Sözcüğün gerçek anlamıyla bir sanat, yaşama sanatı. Özellikle belirsizlikte umutlanmak, düş kurmayı başarmak, başlı başına bir yaratıcılık. Birazcık da masum aldatmacaları, kandırmacaları içeren, geçici doyumlar sağlayan zorunlu bir sahtekarlık. Çocuklar yalan söylemesini bilmezler. Olmasını istediklerini anlatırlar. Aslında müseccel yalancılar dışında, aklı başında hiç kimse bilerek yalan söylemez. Olması gerektiğine inandığını, istediğini yani düşlerini anlatır. Çocuklar gibi saçmalamak. Saçmalama özgürlüğünün kuralı. Yine yağmur öncesi bir bunaltıcı hava, sigara dumanında asılı duruyor. Dünkü sağanak sırılsıklam bir sağanaktı ama. Oturdum, daha doğrusu çömeldim. Dışarının birazını seyrettim. Dışarı dediğim gökyüzü. Gazeteden okudum. Bermutat Sıhhiye'yi sel basmış. Sıhhiye'deki İpekçi Parkı'nda parmakları yukarı doğru kesik bir el heykeli var değil mi? Sıhhiye'yi bir sel bassa, bir sel bassa, suların ortasında bu el, boğulan bir insanın yardım isteyen eli gibi görünmez mi? Fantaziye bak. Kendine gelen bir mektubu yeniden kaç kez okursan, o kadar mektup almış gibi sevinmen saçmalamak mıdır? Sondan başa, baştan sona, alttan üste okumayı sürdürsen bu mektupları, sence bu zırvalamak mıdır? Üstelik bir de resmini yapsan bu mektupların, sözlükte saçmalamak ve zırvalamak ötesi karşılık olmadığı için şaşa kalır mısın? Akrepli yelkovanlı saatleri sevmek, dijital saatlerden nefret etmek nasıl bir duygudur sana göre? Zamanı ve yani tarihin de dijital olması. Tarih dijital yazılabilir ve okunabilir mi? Zamanı ve tarihin dijitali yapmacık, insanın dijitali kaçık sayılmamalı mı? Yoksa dijitallik, insan soyunun mükemmel mutsuzluğu mu? İnsan soysuzluğunun bile mükemmel mutluluğunu tercih etmez misin? Asıl olan mutluluğun soylusu soysuzu değil de her türlü soysuzluğun ortasında dahi mutluluk, iyi ki yaşıyorum demektir. Sözüne inanmak mıdır? Mutluluk yerine öyleyse ölümü filan düşünmek saçmalamaktır. Çünkü ölümü önüne koyabilmen için hiç de cesur olman gerekmez. Tersi doğrudur. Yaşamak cesarettir. Cesur insan yaşadığının bedelini ödeyerek ve onun ayrımında olarak yaşayan insandır. Ölünün korkağı cesuru olur mu hiç? Ölüm sözcüğü ancak felsefi içeriğiyle önem taşır, sırf yaşamanın diyalektik karşılığı olduğundan. Yaşadığının ayrımına varmak, en kötü anın bile tadına bakmak istiyorsan, işte o zaman ölmeyi düşün. Ölmezsin, billahi ölmezsin. Yoksa bütün bunları söylemek sence sayıklamak mıdır? Sayıklamak, saçmalamak mıdır? Sarsak sözlerle sayıklamak, gerçekleri mi uyuşturmaktır? Sarsak sözlerle sen de böyle gerçekliği uyuşturabilirsin. Uyuşturulmuş gerçeklik baş ağrılarına iyi gelir. Senin sarsak sözlerin ne menem sözlerdir. Nasıl ki sabahın ayazı testideki suya tat verir, gerçekliğin dokunuşu da beynindeki düşünceyi ürpertir, onu uyandırır. Peki testide düşünce, beyinde su olursa ne olur? Testi düşünür, beyin sulanır. Ve fuzuli olsa şimdi mutlaka şöyle bir şey der. Dest busi arzusuyla ölürsem dostlar, kuze eylen toprağım, sunun onunla yare su. Mealen, dostlarım yarimi öpemeden geberip gidersem, toprağa dönüştüğümde benden testi yapın ki, yarim ondan su içsin. Testiden bardağı koyup içerse olmaz, mutlaka testiyi kafasına dikip içsin ki, bu fırsattan yararlanıp onu bir kez öpebileyim. Sarsak sözlerin işte böyle şairane olmalı ya da Hin oğlu Hince, kulaklarının görme işlevine sahip olması gibi. Kulakların sesleri görebilmeli, hatta seslerin kokusunu alabilmeli. Sen de 6-7 yıl sürekli hücrede kaldıysan, kulakların mutlaka bu yetenekleri kazanmıştır. Kapalı bir yerde bütün gelişmeleri ancak bu organlarınla algılama imkanın olduğu için, kim geldi? Ayak sesinden anlarsın, görmüş olursun. Ne yemek var? Nöbetçiler konuşurken dinlersin, kokusunu almış olursun. Ama sen sağırsan duyamaz, göremez, koklayamazsın. Sen sağırsan yalnızca bağırırsın. Kendin duymadığın için başkası da duyamaz sanır, bağırırsın. Sen sağır değilsen bağırmazsın, bağıramazsın. Dağ başına çıkıp da bağırmanın şehvetini tadamazsın. Bağırsan da bağırmasan da sarsak sözlerin sesi sarsak çıkar. Sarsak sözlerin belki saçma olabilir ama kesinlikle saçma sapan olmamalı. Sarsak sözler bir bakıma akıllı uslu sözlerin hıçkıra tutulmasıdır çünkü. İmdi bu saptamadan çıkan sonucu saptırmamalısın. Hıçkırıklı sözlerinle hicranlı sözlerinin bir alakası yoktur. Burada söylediklerimi hazmedemediysen seni işte o zaman hıçkırık tutabilir ve sarsak sözler söyleyebilirsin. Hıçkırıklı sözlerin hazımsızlığın ürünüdür. Tıbben hıçkırığın kesin bir nedeni gösterilmemiş olsa da hazımsızlıktan kaynaklandığı, tersi kanıtlanmadıkça pekala ileri sürülebilir. Hazımsızlık eğer gastronomik değil psikolojik ise, belli ki sendromu alınganlıktır. Sen belli ki alışmışsındır. Sarsak sözler anlamı katlanmış sözlerdir. Kafa ütülemekte fevkalade etkilidir. Kafa ütüler ama baş ağrısı yapmaz. Burada kafa ve baş farklı anlamlara sahip olsa gerektir.